Ayrım 20, sayfa 255, Kahire olayı, Olen Steinhauer. John, birinci kızım. Cumartesi gecesi çıkmadı, kendine yalnızca bir bardak viski koyup televizyonun karşısına oturdu. BBC'de Budapeşte'de öldürülen konsolos yardımcısının haberlerinin yerine daha önemli olaylar almıştı. John kameralar aracılığıyla Libya'da patlayan olayları izledi. Konuşanların bir devrin sonunun geldiği yönündeki sözlerini ve devrimcilerin heyecanlı sesleriyle bunun harika bir şeyin başlangıcı olduğunu söyleyen beyanlarını dinledi. Ama 3 hafta önce Tahrir Meydanı'nda bir Amerikan televizyon habercisine saldıran protestocuları anımsadı. Dehşete kapılmış bir kadının üzerine çullanarak öfkeyle göğüslerini ve kasıklarını elleyen öfkeli erkek kalabalığın Mısırlı bir grup kadın ve askerler ayırana kadar süren saldırısını. Kuzey Afrika'da azizler yoktu çünkü hiçbir yerde azizler yoktu. Yeni bir dünya olamayacağına inanıyordu John çünkü onu dolduran insanlar dünkülerle aynı olacaktı. Bu gerçekten kuşkuculuk muydu? Cibril öyle olduğunu düşünüyordu, belki de haklıydı. Libya'da Zaviya asilerin elindeydi. Yakındaki Trablus'ta ise Kaddafi ailelere 400'er dolar veriyor ve dünyaya Libya halkının arkasında olduğunu ilan ediyordu. Yakışıklı, güzel konuşan oğlu Seyfül İslam batılı haber kaynaklarıyla röportajlar yapıyor, ülkesi parçalanırken gayet sakin gözüküyor, hükümete karşı savaşanlara halüsinasyon ilaçlar verildiğini ve El-Kaide tarafından kontrol edildiklerini açıklıyordu. Eğer başarabilseydi Cibril o zamana kadar Zaviya'ya ulaşmış, hükümet hatlarından Trablus'a planını sızdırıyor olurdu. Gözlerini kısarak televizyonu izler, bardağını elinde sıkarken John sersemliği bir yana Cibril'in cesur bir adam olduğunu düşündü. Kendisinin asla olamayacağı kadar cesurdu. Hayır, önemli olan cesaret değildi ve Cibril bunu ona açıklamaya çalışmıştı. Önemli olan sorumluluktu. Yaşayıp giderken insanlarla ilişki kurar ve bununla beraber sorumluluk alırsınız. Zamanla bu sorumlulukların ağırlığı arttıkça dönülmez bir noktaya gelirsiniz ve insan o anda ne yaptığıyla değerlendirilir. Ya yeni sorumluluklarıyla yüzleşir ya da kaçar. John'un babası ilk doğum gününden önce kaçmıştı. Cibril sorumluluklarına o kadar bağlıydı ki eskileriyle yüzleşmek adına yenileri terk etmişti. Peki John? O küresel güvenlikte Cy Gallagher'a gitmiş, taşıyamayacağı bir yük haline gelen dağılmış ailesinden uzak bir yere gönderilmek istemişti. Bu nedenle pazar günü yeni bir inançla kalktı, uzun zamandır ilk kez bir şeye inandığını hissediyordu. Artık bir şeyleri düzeltmenin zamanı gelmişti. Neredeyse bir aydır çocuklarını aramamıştı ve akşam bunu yapmaya karar verdi. Kalktıklarında kahvaltılarını ederlerken arayacaktı. Bu arada kendini toparlayacaktı. Tıraş oldu, duş aldı ve dişlerini fırçaladıktan sonra sert bir kahve yaparak çırpılmış yumurta pişirdi. Bulaşığı yıkadıktan sonra Geert'i arayarak İngilizcelerini ilerletmek isteyen bazı müşterileriyle buluşmaktan memnun olacağını söyledi. Çünkü hayatını yola koymanın bir yolu da maddi durumu düzeltmekten geçiyordu. Geert çok mutlu olmuştu. Evde işe koyuldu, şişeleri topladı, yağlı kese kağıtlarını ve hazır yemek tabaklarını torbaya attı. Tüm pencereleri açarak elektrik süpürgesi yapmaya başladı. Hatta nemli kağıt havlularla her şeyin tozunu aldı. Topladıkları karşısında şaşırmış ve iğrenmişti. En olmadık yerlerde kitaplar buldu. Bir sepetin arkasında fermuarlı torbada bir kitap buldu. Koleksiyonluk bir parça. T.S. Eliot'un Ara Vosprech'i. Bu ona yattığı iri yarı siyah askerin eski şiirlere düşkün bir kitap kurdu olduğunu keşfeden Maribet'in bir hediyesiydi. John kitabı dikkatle torbadan çıkarttı. Kalın kağıdı koyulaşmış ve sertti. Gelişigüzel bir sayfa açarak okudu. Tuhaf tutkuların babasıdır kahramanlığımız. Erdemler salınır üstümüze arsız suçlamalarımız tarafından. bu gözyaşları silkelenmiştir öfke taşıyan ağaçtan. Yeni yıla atlıyor kaplan, biziz parçalayıp yuttu. Oturup tüm şiiri yavaşça okudu. Libyalı taşeronu beklerken aklına gelen dizenin kaynağının Gerontion olduğunu fark etti. Dipnot: Gerontion, T.S. Eliot'un 1920'de yayınlanan kitabında yer alan bir şiir. Baştan çıkmış Mayıs'ta kızılcık ve kestane, çiçeklenen Erguvan. Kitabı torbaya geri koyup kitaplığa yerleştirdi. Sonra üç ağır çöp torbasını sokaktaki çöpe taşıdı. Bu arada saat öğleden sonra 2 olmuştu, iyi gidiyordu. Günün geri kalanını hayal edebiliyordu. Okuma diye düşündü. Zamanını geçirmenin en iyi yoluydu. Eliot'a dönmek istedi. Kahire'ye geldiğinden beri 3 romanı yaklaşık 30. sayfalarında bırakmıştı. Bunlardan en azından birini bitirmenin zamanı gelmişti. Kelly ve Ray'i arayacaktı. Sonra hava karardıktan sonra Cibril Aziz'in gizli listesinden kurtulacak, bu sorumluluğu omzundan atacaktı. Nil'e bir armağan ve onun için geçmişe bir sünger çekme. Çocuklarıyla konuşmak, kendini toparlamasına yardım edecek, insani ilişkilerin dünyasına dönmesini sağlayacaktı. Tüm doğru sözleri söyledi. Sivil Toplum Ansiklopedisi'nde yazılı her şeyi, arkadaşlarını, sınıflarını, uslu durup durmadıklarını sordu. Hangi kitapları sevdiklerini, hangi filmleri, kahvaltıda ne yediklerini. Acemiydi ama çocuklar cömerttiler ve her zaman olduğu gibi onları neden her gün aramadığını düşündü. Sonra Danisha telefonu aldı ve onu bir daha ne zaman görebileceklerini sordu. Aşağı yukarı bir ay sonra dedi. Kadın sessizce mırıldandı. Son fırtınalı yıllarında bir şey yapamadan evliliklerinin çatırdayarak dağılmasını izledikten sonra boşanmanın kendisi dostça olmuştu. Birbirlerini sevdikleri açıktı. Bir de çocuklar olunca araları ne kadar kötüleşirse kötüleşsin onları ölüme kadar birbirlerine bağlayan iki bağları vardı. John'un bankası otomatik ödemeyle nafakayı onun hesabına yatırıyordu. Tek anlaşmazlıkları John'un yokluğuydu. Babalarının yakında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var demişti çok kez. Bu onlar için çok zor. Buna yanıt olarak John hep Owen'ın yanlarında olduğunu söylemişti. Bu aynı şey değil demişti yeni kocası için ve o ne zaman bunu söylese John Nairobi'de, Lisbon'da, Kandahar'da gördüğü her iki ebeveynini, hatta bazen tüm akrabalarını kaybetmiş çocukları düşünmüştü. Ona hep bu çocuklardan bahsetmek istiyordu. Ama bu hatayı yapacak kadar çıldırmamıştı daha. Şimdi daha sık aramaya çalış, tamam mı? Bu onları mutlu ediyor diyordu. Gerçekten mi diye sormak istedi. 6 aydan uzun süredir görmedikleri bir adamın araması mı? Şehirde olduğunda yalnızca hafta sonları gördükleri adam mı? Onlar için gerçekten o kadar çok şey ifade ediyor muydu? Bir zamanlar gerçekten o kadar genç miydik? Her zaman yaptığı gibi daha sık aramaya söz verdi. Telefonu kapattığında karanlık basarak şehri serinletiyordu. Yeni temizlenmiş evine bakarak bunun yalnızca görüntüden ibaret olup olmadığını düşündü. Ya da umuyordu ki zamanla gerçeğine dönüşecek bir görüntü. Yapacak tek şeyi kalmıştı. Cibril'in defterini almak üzere mutfağa gitti. Kurabiye kutusuna uzanırken biri aşağıdan zili çaldı. Interkomun düğmesine bastı ve maribeti duydu. Deals'ta oturmuş nerede eğlenebileceğimi düşünüyordum. İkinci kısım. Sabah Maribeth kahvesini içerek içeri girdi. John dişlerini fırçalıyordu. Adamın uzun tişörtlerinden birini bulmuştu, üzerine yakışmıştı. Bu akşam biraz kültür ister misin? Derek modern saçmalıklardan birini sergiliyor. Derek, New Jersey'li hippi bir tanıdıklarıydı. John diş fırçasını yıkarken emin değilim dedi. Bunun düzenli bir hale gelmesinden mi korkuyorsun? Puslu aynada kadını izledi. Kurnazca gülümserken dudağının kenarını nasıl kaydırdığını izledi. Maribeth'i çok seviyordu. Çekici ve zekiydi. İyi bir espri anlayışı vardı. Ama buna bir ilişki denebilir miydi? evlilik ve boşanmadan önce kendine böyle sorular sormazdı. Onunla beraber olmaktan aldığı keyfin davranışlarını belirlemesine izin verirdi. Ama artık daha yaşlıydı. Romantik içgüdülerine güvenmemeyi bilecek kadar büyümüştü. Gerçekten de Tanrı beni pek akıllı yaratmamış. Bir ay daha buradayım dedi. Sonra gidiyorum. Şimdi bir şeyler başlatmanın sonu başarısızlık olur. Ne beklediğinden emin değildi ama kadının rahat gülümsemesine şaşırdı. Kahvesinden bir yudum daha aldı. İlişki? Saçmalama John. Ah affedersin. Kadın yaklaşarak işaret parmağının tırnağını çıplak sırtına batırdı. Bir ilişki istersen bundan haberin olur. Ve istemiyorsun. Senden hoşlanıyorum John. Beni yanlış anlama ama aslında tipim değilsin. Dudaklarındaki diş macununu yıkayıp kısa saçlarını tararken bunu düşündü. Değil miyim? Kadın yine başını iki yana salladı. Senin tipin nedir? Bir yıldan fazla dayanabilecek biri dedi. Gülümsemesi kayboldu. Fırçayı koyarak kadına döndü, kaşlarını çattı. Kendisinden bir baş boyu kadar kısaydı ama içinden bir his aklına koyarsa kadının kendisini devirebileceğini söylüyordu. İtiraf etmelisin John, sen biraz kendine zarar veren bir adamsın. Yaşamaya devam etmek isteyen biri bu kadar içmez. Evet diye düşündü, isterse onu kolaylıkla devirebilirdi. Berbat kabusların da var. Dün gece beni 5 kez uyandırdın. Üzgünüm. Rüyaların hiç anımsamıyordu. Bir şey söyledim mi? Yih, bil, öyle bir şeyler. Yani Cibril. Çıktıklarında kadını Muhammed Takip'in köşesine götürerek neredeyse bir haftadır kullanmadığı kirli eski Subaru'nun yolcu kapısını bir centilmen gibi açtı. Araba çalışmadan önce birkaç kez omurdandı, sonra adadan ayrılarak Garden City'ye doğru giden trafiği izlediler. Yolda telefonu çaldı, Ricky'ydi. Stan'in ajanlarından biri. John'un Maribeth'in dairesinden çok uzak olmayan Talat Harp Meydanı'nda bir kafede kendisiyle buluşmasını istiyordu. Maribeth'in işe gitmesi gerekiyordu, onu büyükelçilikte bıraktı. Kadın inmeden önce bir an durdu, uzanarak adamın dudaklarını sıkıca öptü. ''Bu akşam galerideki sergi, bunu düşün.'' Düşüneceğini söyledi, sonra kaldırımdan yürümesini izledi. Şehrin içine doğru ilerleyerek meydanın gerisinde park etti. Dışarıdaki bir masada oturmuş sıcak bir çayın üzerine eğilmiş Ricky'yi buldu. John otururken Ricky başını iki yana salladı. ''Kozmopolitan'ın karşısındaki mekana bir göz atar mısın? Yarım saat sonra orada bir randevum var.'' John ana caddede 2 sokak ilerleyerek 1950'lerden beri bakımsız kalmış soldaki dar sokaklara döndü. Kozmopolitan Hotel'in yuvarlanmış köşesinin karşısında kaldırımda ucuz plastik masaları ve sandalyeleri olan bir kafe vardı. Sabah saatleri için oldukça sakindi. Açık kepengin hemen iç kısmına oturarak kıt Arapçasıyla bir kahve ve poğaça sipariş etti. Beklerken içeri 2 işçi girdi. Daha şimdiden inşaat tozuna bulanmışlardı. Dışarıda oturup sigaralarını içerken ayaklarını uzattılar. Başları örtülü 2 genç kadın yoldaki masaya neredeyse oturmadan önce cep telefonlarını koydular. Önce poğaçası geldi, ardından kahvesi. Atıştırırken yolun karşısını taradı. Takı satan seyyar satıcılar, otelin girişi ve farklı durumlarda arabalar. Bir süre sonra üzerinde sebze resimleri olan kapalı kasa beyaz bir kamyon, neredeyse kadınlara çarparak kaldırıma yanaşıp tüm manzarasını kapattı. Sürücüsü inerek sokağın aşağı tarafında, John ayağa kalkarak ardından baktı, bir halı mağazasına girdi. Gözlem John'a çok kez söylendiği üzere bir tür sanattır, pek çok işaret vardır. Göz hareketleri, ceplerdeki şişkinlikler, gergin davranışlar. Ancak kendi deneyimlerinden çıkardığı dünyanın böyle olmadığıydı. Her yer işaretlerle doluydu. Çünkü insanlar böyleydi. İşaretlerin bir araya gelmesiydi her şey. gözlemciler cebinde son kuruşu kalmış bir adamın gerginliğiyle bir devlet liderini vurmaya hazırlanan adamın gerginliği arasındaki farkı ayırt edebiliyormuş gibi yaparlar. Ancak bu paralarını ödeyenleri aldatmak içindir. Gözlemciliğin gerçek, bilimsel bir metodu olsaydı suikastlar asla gerçekleşmezdi. John Rickey'i arayarak her şeyin yolunda gözüktüğünü söyledi. Kamyonun diğer tarafını kontrol etmek üzere kısa bir süre restorandan ayrıldı. Döndüğünde Rickey biri telefonda konuşurken diğeri şaşkınlıkla gülen genç kadınların birkaç masa ötesinde oturuyordu. İnşaat işçileri renksiz bir şey içiyorlardı. Belki su, belki de değil. John Rickey ile göz göze gelmeden içerideki sandalyesine yöneldi. Otururken telefonu çaldı, Gert'ti. İlk randevun dedi. Bu kadar çabuk mu? Bayan Abu Sir bu akşam seni denemek istiyor. Saat 8'de Streaks'te. Bu Four Seasons'taki bir restorandı. Beni jigolo olarak mı pazarlıyorsun Gert? Yüksek, zorlama bir kahkaha. Öyle gözüküyor değil mi? Rahatla ve keyfini çıkar. Saati $30. Namnamları da o ödüyor dedi. Muhtemelen mamaları demek istemişti. Telefonu kapatırken bir an kaygıya kapıldı. Öğretmenlik, şimdi bir sorumluluk daha. Maribet'le kısa süredir yaşadığı ilişkiyi düşününce kapıldığı endişeden pek farklı değildi. Bu kadarını kaldıramayacağı korkusu ve kaçınılmaz olarak kırması, ya kırarak kaçması ya da kendine güvenen insanları kırması. Kes şunu, yüzünü ovuşturarak işine döndü, her şeyin sırası vardı. Rickey görünüşe göre Balyoz'la buluşuyordu. Daha önce John'un gözlediği bir muhbir. Mısırlı hakkında çok fazla bir şey bilmese de her buluşmanın sonunda masanın altından bir zarf aldığı dikkatini çekmişti. Muhbirlerin hepsi para için çalışmaz ama Balyoz her zaman para alırdı. Bu yalnızca 20 dakikalık bir buluşmaydı. Sorunsuz geçti ve bitmeden önce sebze kamyonu ayrılarak takı tezgahlarını, otele gelen taksileri, rezidans binalarından birini enine boyuna görmesine olanak sağladı. İki pencere açıktı. Birinde bir kadın sokağa ve onlara bakıyordu. El sıkıştıktan sonra ilk önce Balyoz ayrıldı. Rickey masaya biraz bozuk para bırakarak aksi yöne doğru giderken John ikinci kahvesini bitiriyordu. Ancak o zaman yaşlı kadının elinde parlayan bir şey dikkatini çekti. Yakınlaştırıcı merceği olan ufak bir dijital kamera. Anımsayabildiği kadarıyla kadın kamerayı yüzüne kaldırmamıştı. Ama tabii fotoğraf çekmek için bunu yapmasına gerek yoktu. Bu detay canını sıktı ama çoğu işaret gibi bu da biraz hayal gücüyle açıklanabilirdi. Pencereye götürerek nasıl kullanması gerektiğini öğrenmeye çalıştı. Oğlunun bir hediyesi olabilirdi. Bu bir devlet görevlisinin belli etmeden pencerede oturarak şüpheli bir hainin resimlerini çekmesini istemesinden iyiydi. Büyükelçiliğe vardığında Harry'i elçilik kapılarının dışında dolanıp sigara içerek kendini beklerken buldu. ''Gel biraz yürüyelim John.'' Nil manzaralarını kapatan Hotel Semiramis'in yüksek binasına doğru Harry'i takip etti. ''Sokaktaki dostlarımız bir daha ziyaret ettiler mi?'' ''Hayır efendim, sanırım beni cuma gecesi izlediler ama emin değilim. O zamandan beri görmedim onları.'' ''İyi.'' dedi Harry başıyla onaylayarak. ''Libya ile ilgili soru soran var mı?'' ''Stan oldukça meraklı gözüküyor.'' ''Öyle mi?'' Ama bir şey söylemedim. İyi. Köşeye varlar ancak batıdaki nehre doğru yönelecekleri de Harry sağa şehrin içine doğru döndü. Yerli halk yanlarından geçiyordu. Zayıf adamlar sigaralarını içiyordu. John bir sorun mu var dedi. Sorun mu? Harry bunu düşündü. Yani Langley'in adamı öldü ve benim bunu kimseye söylememe izin yok. Personelimden sır saklama hoşuma gitmiyor.
''Neden söyleyemiyorsunuz?''
''Langley'e sor. Ay bunu unut, sorma. Bak.'' Harry aniden durdu. John neredeyse ona çarpıyordu. John'a dönerek gözlerine baktı. Adamı tartarmış gibi biraz yukarı doğru bakıyordu. ''Sen oldukça güvenilir bir adamsın değil mi?''
''Öyle olduğumu düşünmek isterim.''
''Benim için Stan'e göz kulak olur musun?'' John tereddüt etti. Büroda havada uçuşan bu sır perdesi hoşuna gitmiyordu ve üstüyle arasına mesafe koymak zorunda olmak da hoşuna gitmiyordu. Tuskaloosa da böyle şeyler için eğitilmemişti.
Onu izlememi mi söylüyorsunuz?
Harry bunu düşündü. Özel bir şey yapma, henüz değil. Gün içinde neler yaptığını izle.
Ne gibi şeylere dikkat etmeliyim?
Her şey, dedi Harry. Av köpeği gibi Aziz olayının peşinden gidiyor. Benden birini gizlediğinden oldukça eminim. Geçen yıl kendi suçlarını örtmek için birinin adına leke sürdüğünden endişelenmeye başlıyorum.
John ağrıyan şakakları ne oldu?
Ağır şeyler.
Öyle, dedi Harry. Ama bu yalnızca bir varsayım. Diğer elemanlar bunu yapamayacak kadar sadıklar. Ama sen?
Sadakat kelimesinin anlamını bilmiyor muyum?
Harry bir an için sırıtarak elini salladı.
Sadakatin seni körleştirmiyor. Bu senin güçlü yanın.
20. ayrımın sonu. Sayfa 270.